Merhaba sayın dinleyen. Gündem 101'in 26. haftasında bizlerle birliktesiniz. Şimdi umarım hepiniz iyisinizdir. Başlangıç olarak Berk bir haberle devam edecek. Evet Berk sendeyiz.
Merhaba, ben hepimizin tanıdık olduğu bir şeyden bahsedeceğim, tuvaletlerden. Ama bu sıradan bir tuvalet değil, belki de 35 bin dolar değerinde bir tuvalet. NASA'nın Artemis projesi var bunu, belki duymuşsunuzdur. 2024 yılına kadın yollamak isteniyor Ay'a. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor şu anda. Daha doğrusu bir sürü çalışma yapılıyor zaten ama bunlardan biri de yeni bir tuvalet tasarlanması. Çünkü şu an uzay istasyonunda bulunan tuvaletler ya da Ay'da bulunacak olan üstteki yapılması planlanan tuvaletler kadınlar için anatomik olarak çok uygun değil ve teknolojik açıdan biraz eskiler. O yüzden yenilenmeleri gerekiyor. Şimdi NASA bu tarz bir durumu tabii ki bütçeden kısmak için yapıyor. Kendi mühendislerini harcayacağına açık kaynaklı bir proje olarak tasarlayıp ödüllü hem bütçesini kısıyor hem de kendi kaynaklarını kullanmamış oluyor bir tasarım yaparken. Şöyle ki dediğim gibi ödülü 35 bin dolar ama bunun bazı kısıtlamaları var öyle. Evinizdeki gibi bir tuvalet yapıp bakın işte bunu kullanın diyemiyorsunuz. Örneğin mikro yer çekiminde ya da ayın yer çekiminde çalışması gerekiyor. Ya da 15 kilogramdan daha hafif olması gerekiyor. 0,12 metre küpü geçmemesi gerekiyor hacmi. 70 watt'tan daha az enerji kullanması gerekiyor. Çalışırken 60 desibelden daha sessiz olması gerekiyor. Kadın ve erkekler kullanabilmesi gerekiyor. Üzerine oturacak bireyin ağırlığına dayanıklı olması gerekiyor. Sıvı katı atığı aynı anda depolayabilmesi, günde 6 kere kullanılabilmesi gibi upuzun bir liste var. Eğer kendinizi bu tuvaleti tasarlayabilecek kapasitede görüyorsanız ödül gayet iyi. Adı da Lunar Lou. Linkini paylaşıyor olacağız. Yaratıcı fikirleriniz varsa bence bir düşünün derim. Hafife almayın çünkü bu tarz projeler hem uluslararası oluyor hem de isminiz açısından hani getirisi çok yüksek. Tanınıyorsunuz bir süre sonra eğer böyle bir şeyde başarılı olursanız.
Sen tuvaletten bahsettin ama olmazsa olmaz gündem konumuz koronaya geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü birincisi elimizde yeni çalışmalar yok bunun haricinde. İkincisi korona ile alakalı her hafta hatta her gün yeni vakalar ortaya çıkıyor. Yeni duyurular yapılıyor. Yeni ilaçlar tanıtılıyor. Ya da tanıtılmış ilaçların revizeleri yapılıyor diyelim. Güncellemeleri. Şimdi deksametazondan bahsetmiştik geçen haftaki podcast'imizde. Bir umut olabileceğini düşündüğümüz bir ilaçtı. İşte zor durumdaki hastaların her 3 tanesinden bir tanesinde ki bu ventilasyona girmiş hastalar yani solunum yolu sıkıntısı çektiği için artık bir hava yolu açılmış hastalardan bahsediyorduk. Geçen hafta bundan bahsederken her 3 hastadan bir tanesinde bu ilacın işe yaradığı görülmüştü. Ancak yeni gelen rakamlarla bu veri güncellendi diyelim ve maalesef birazcık daha kötü tarafa doğru çekilmeye başlandı. Bu ventilasyonda olan hastalar için deksametazonun kullanımı yaklaşık başarı oranı 8'de 1'e düştü. Yani %12,5 diyebiliriz. %30'dan %12,5'a düşmek oldukça ciddi bir rakam. Ve bunun yanı sıra oksijen yetmezliği çeken hani elinde bir maskeyle oksijen tutan kendisine kişilerde de bu ilacın kullanımı yaklaşık başarı oranı 1 bölü 25'e kadar geldi. Yani her 100 kişiden sadece 4'ünde deksametazonun bir faydası var. Oksijen tüketimi yapanlarda. Bakalım tabii ilerleyen günlerde ne olacak? Aynı şeye benziyor bu. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ın ortası ya da Mayıs'ın sonuna doğru bir olayla karşılaşmıştık. Bu ribavirin diye bir tane ilaç vardı. İlk başta işte her çok kritik hastalardan her iki tanesinden birini öldürüyor. İşte kurtarıyordu ama dört tanesinden birini öldürüyordu gibi. Daha sonrasında onun etkilerini iyi görülmemeye başlanmasıyla tabii ki o da bırakılmıştı. Bakalım deksametazonla alakalı haftaya ne olacak vesaire diye göreceğiz. Bunun yanı sıra ilaçların bu kadar başarısız olması birazcık daha eski stratejilere döndürüyor bizi. Tekrardan bu bahsettiğimiz antikor üretimi, işte hasta olmuş insanlardan ve şu an sağlıklı olanlardan yine antikor alıp acaba aktarımını yapsak mı hasta kişilere şeklinde düşünülüyor. Ama hala bunun hakkında yapılmış bir olumlu çalışma yok. Bu denize düşen yılanın sırları olayı gibi bir şey. Yani insanlar elinde düşünebildiği yaratıcılığı kapsamında ve becerileri kapsamında elindeki kartları yere diziyor ve bu kartlardan kendisine en mantıklı geleni yapmaya çalışıyor. Ama şu an elimizde tabii bir çözüm yok. Bunun hakkında Yani korona hakkında bir de diyabetle alakalı bir olay vardı. Ondan da Şule sen bahsetmek ister misin birazcık?
Tabii ki ben devam ediyorum. Şimdi koronanın sebep olduğu birçok hastalık olduğunu söylüyoruz ya da işte ikinci hastalıklar olduğu zaman koronaya yakalanma ve koronayı şiddetli geçirme riskinin fazla olduğunu söylemiştik. Fakat yeni bir haber şunu açığa çıkarmış. Bir tane genç varmış. Bu genç Nisan ayının ortalarında iyi hissetmesine rağmen SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olduğunu öğrenmiş. Daha sonra ebeveynleri de bir tatilden geldikten sonra hastalanmış. İşte bu yüzden test yapmışlar falan. Şimdi SARS-CoV'u şiddetli geçirmediğini fakat birkaç Mayıs ayının işte bu olay Nisan ortalarında yaşanıyor ve Mayıs sonuna doğru bu genç de aşırı derecede susuzluk ve yıpranmış hissetme belirtileri görünmeye başlıyor. Daha sonra da tip 1 diyabet teşhisi konuluyor doktor tarafından. Bu tip 1 diyabetin ani başlayan viral enfeksiyonla bağlantılı olabileceğini öne sürmüş muayene eden doktoru. Şöyle düşünüyorlar. Hani bu SARS-CoV virüsü direkt olarak bunu enfekte etmiyor. Yani direkt olarak bununla bağlantılı olmayabilir. SARS-CoV-2 ile enfekte olduktan sonra kendiliğinden diyabet geliştiren yani bir avuç insan varmış ve bunların işte vücutlarındaki işte değişimleri falan gözlemlemişler. Aynı şekilde şuna da bağlıyorlar şimdi bunun sebebini. Şiddetli akut solunum sendromuna neden olan işte bir sürü virüslerin tip 1 diyabet gibi otoimmün durumlarla bağlantısını daha önce keşfetmişler. Bunun gibi işte şimdi kan şekeri kontrolüne katılan birçok organında SARS-CoV-2 hücreleriyle beraber enfekte olduktan sonra bunları daha fazla etkileyebileceğini söylüyor. Çünkü bu hücrelerde çok fazla sayıda ACE2 reseptörü var. Yani ACE2 reseptörünün bu hücrelerde fazla olması demek bizim enfekte olduğumuz zaman bundan etkilenmemiz fazla demek oluyor. Dolayısıyla hani zaten koronayı birçok hastalığa bağlıyoruz günümüzde. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni bir çalışma. O yüzden bahsetmek istedim.
Tabii sen bundan bahsederken şöyle bir nokta da eklemek istiyorum. Burada bahsettiğimiz diyabet vakaları tip 2 diyabet değil, kronik olarak görülen ve genelde genetik olarak düşündüğümüz tip 1 diyabet vakaları. Bu işte çok yemek yedik, çok tatlı yedik, insülin seviyemiz çok yükseldiğiyle zaman içerisinde gelişen diyabetle karıştırmamamız gerekiyor bunu. Tip 1 diyabetin şöyle bir olayı var. Öncelikle her 10 diyabet hastasının yaklaşık sadece bir tanesi bu tip 1 diyabet hastalığına sahip. Tip 1 diyabetle alakalı şöyle bir durum var. Kimi insanda 3 yaşında, kimi insanda 7 yaşında, kimi insanda 10 yaşında, kimi insanda 20, kimi insanda da nadir de olsa 40-50 yaşında dahi çıktığı oluyor. Hatta böyle 40-50 yaşında hastaneye gidip tip 1 diyabet görülen insanlar var ve oldukça şaşırıyorlar. Çünkü 40-50 yaşında genelde insanlar tip 2 diyabetli şekilde çıkıyor. Doktorların şaşkınlığa uğramasına sebep oluyor. Çünkü bu tür durumlar genelde daha erken görülüyor. Benim lisede bir arkadaşımdan hatırlıyorum mesela hani çocuk 13 yaşında kendine insülin iğnesi vurmaya başlamıştı. Bununla alakalı belki korona ile alakalı olmayabilir diye düşünüyorum bu olay. Ama bu tip 1 diyabetin ortaya çıkması için genelde ciddi bir stres faktörü olması gerekiyor ortamda. Ve bu ciddi stres faktörü kimi zaman bir lösemi olabiliyor mesela ufak bir çocuk için. Kimi zaman bir menenjite varan bakteriyel bir enfeksiyon olabiliyor. Kimi zaman da herhangi bir virüs olabiliyor. Belki bu dönem içerisinde koronanın bu kadar ön planda olmasından kaynaklı olarak ve bulaşıcılığının bu kadar fazla olmasından kaynaklı olarak da tabii korona ile ilişkilendirilmiş olabilir. Korona ile alakalı bir gelişmeden de ben bahsedeceğim. Bu az önce diyabetten bahsettik. Çok bilmediğimiz bir semptomuydu koronanın ortaya çıkardığı. Daha doğrusu bu yan etki gibi hastalığın yol açtığı başka bir komplikasyondan bahsetmişler. Hollanda'da yaklaşık 184 tane hastanın üzerinde bu hastaların da ortak noktası hepsinin yoğun bakım ünitelik olması. Yani ciddi anlamda bir korona vakası geçiriyorlar. SARS-CoV-2 virüsüyle etkileşim halindeler. Bu 184 hastanın 75'inde emboli oluşumuna rastlanmış. Yani basitçe söylememiz gerekirse kanın olması gerekenden çok daha fazla pıhtılaşması ve hatta bu pıhtıların belli yerlerde takılması. Bunlarla embolilerle alakalı iki tane büyük sorun var. Bir tanesi pulmoner emboli dediğimiz akciğer embolisi. Diğeri de kardiyak emboli dediğimiz kalple alakalı emboli. Özellikle çok ince damarlarda bu pıhtıların o bir anda vurması bizim enfarktüs dediğimiz olaya yol açıyorlar akciğerde ve kalpte. Ve kalp krizi olarak ya da böyle nefes alamadı bir anda şeklinde diye nitelendirdiğimiz komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Tabii şunun altını çizerim. Bu olaylar tabii ki de evde korona hastalığını geçiren insanlarda olacak diye bir şey değil. Yoğun bakım ünitesi yani artık en üst seviyede bu hastalıkla boğuşan insanların bile sadece yaklaşık yarısından daha azında bu komplikasyon ortaya çıkmış. Ama tabii ki literatüre geçmesi bakımından iyi bir çalışma olmuş.
Evet, ben de biraz konuyu farklı bir yere çekeceğim. Şimdi bazı hayvanların duyması, işitmesi bizden daha iyi oluyor ama görmeleri de aynı şekilde daha iyi olabiliyor. Hummingbird diye duymuşsunuz. Türkçesine baktım, sinek kuşu olarak geçiyormuş aynı şekilde. İnsanlardan daha iyi gördüğüyle ilgili bir çalışma yapılmış. Ya bu zaten biliniyordu ama çalışma yapılarak bu durum detaylandırılmış. Şimdi ne kadar görüyor derseniz yaklaşık 4 milyon daha fazla renk görüyor. Bunu nasıl yapıyor peki derseniz, bizim gözlerimizde renk retinal koniler var görmemizi sağlayan. Bizde bu üçgen, onlarda dört mesela. Tavuklarda da benim bildiğim kadarıyla bizden daha fazlaydı. Evrimsel süreçte uzaktaki ya da yakındaki meyveleri, sebzeleri renklerinden dolayı ayırt edebilmemiz için zaten bizde de renk konilerimiz gelişti. Çoğu etçil hayvanda mesela siyah beyaza yakın bir görme olur ama meyve sebzede tüketmeye başlanılan hayvanlarda renk konilerinin ve renk ayırt edebilme kapasitelerinde artış gerçekleşir. Bu dediğim hummingbird'e bakıldığı zaman ultraviyole ışıkları görebildikleri ortaya çıkmış. Aynı zamanda bu görme tipine de dört boyutlu görme deniyor. Ultraviyole ışıkları görebildikleri için ve geniş bir spektrumu kapsadıkları için ara tonlarla beraber bizden kat kat milyonlarca daha fazla rengi gördükleri ortaya çıkmış. Şimdi biz kendimizi veya da bazı hayvanları çoğu diğer hayvanla kıyasladığımızda, özellikle insanı diğer hayvanlarla kıyasladığımız zaman aslında insanlara bu açıdan renk körü bile diyebiliriz belki de, bu kadar az rengi görebilmeleri yüzünden.
Şimdi böceklerden, koronadan ve tuvaletten bahsettik. Fakat ben apayrı bir şeyden bahsedeceğim. İngiltere'de bildiğiniz Stonehenge anıtları var biliyorsunuz. Fakat onun yakınında tarih öncesi devirden kalma bir anıt daha keşfetmişler. Anıtın Neolitik zamanın yaşamının ve inançlarına dair yeni kanıtlar sunabileceğini söylüyor burada çalışan bilim insanları. Arkeologlar Stonehenge'in yanında yaklaşık 3 kilometre hani o ikonik taşlar var ya Stonehenge'in yanındaki Neolitik çağa ait. Oradan 3 kilometre mesafede yine aynı bölgede ayakta duran, pardon, Stonehenge'deki bu ikonik taşlara, ayakta duran taşlara sadece 3 kilometre mesafedeki bölgede Durington duvarları taşlarının hemen etrafında daire şeklinde ve 20'den fazla oyuk bulunmuş. Bu 10 metreden daha geniş ve 5 metreden daha derin olan oyukların Durington duvarları yerleşimi sırasında inşa edilebileceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde bu bölgede zaten çok fazla hani tarihle alakalı yerler keşfi hala bulmaktayız. Şu anda araştırmalar hani oradaki dönemin yaşamını ve daha hani tarih öncesi yaşamı ve toplumunu açıklayacak şeylere, bilgilere sebep olmakta. Umuyoruz ki daha fazla veri bulabilip tarihi daha iyi aydınlatabilelim.
Benim bir sonraki bulduğum makalede küresel ısınmadan bahsediyoruz. Birkaç haftadır küresel ısınmadan bahsetmiyordum tabii. Şimdi tekrardan kafama dank etti, dedim ki neden bahsetmeyeyim. Tabii işin esprisini bir yana bırakalım. Bahsetmek istediğim haber. Geçen günlerde Kuzey Kutbu'nun bu kutup bölgesinde herhangi bir noktayı ele aldığınız zaman orada yakalanmış en yüksek sıcaklık şimdiye kadar bir rekor kırdı. Tuhaf gelebilir ama 38 dereceyi buldu. 38 santigrat dereceyi. Yani İstanbul gibi bir yerde yaşıyorum ben ve İstanbul'da bile 38 dereceyi görmüyoruz. 35-36 dereceyi görüyoruz. Kuzey Kutbu için özellikle de kışların eksi 50 derecelerde gezdiği bir yer için yazın pik sıcaklığının 38 derece olması, yani bu ciddi büyük bir sorun aslında. Bundan tam 30 yıl öncesinde görülen en yüksek sıcaklık ölçülmüştü şimdiye kadar ki. O da 37,7 derece gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu rekor kırılmış oldu. Ölçülebilmiş en yüksek sıcaklık Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadar. Bu özellikle yakın çağlarda bu hafta ölçüldü. 38 dereceyle, tekrarlayayım bunu. Ancak tabii ki olaya sadece bir gün kısmından bakmamamız gerekiyor. Genel anlamda ne değişti, ne kadar ısınma oldu ya da soğudu mu acaba şeklinde. Maalesef soğumuyor, gittikçe ısınmaya devam ediyor. Mayıs ayı ortalamaları yaklaşık olarak son 30 yılı ele aldığımız zaman 1 derece kadar artmış durumda. Ve bunun yanı sıra da yaklaşık 2-3 derecelik bir yıl boyu artışı var. Kuzey Kutbu özellikle Güney Kutbu gibi değil şu bakımdan. İnsanların yaşam bölgelerine oldukça yakın yerler var. Ki Kuzey Kutbu'na çok yakın yerlerde yaşayan insanlar da var bunun yanı sıra. Gerek kutup ayılarının, gerek o bölgede yaşayan diğer canlıların insanlarla etkileşim halinde olduğunu da zaten gayet iyi biliyoruz. Ve onları etkilemesi insanları etkilemesi demek olacaktır büyük ihtimalle. Bakarız. Yani her zaman aynı şekilde umarım ileride daha iyi şeyler görürüz gibi şeyler söylüyorum ama çok klişe cümle oluyormuş gibi hissediyorum. Ama yine aynı cümleyi kuracağım. Umarım bizi daha iyi günler bekliyor olur bu konuda. Merakla izliyor olacağım ben de.
Şimdi Mustafa küresel ısınmadan bahsetti. Fakat ben onunla alakası olmayan ama yine doğa ile alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Bir böcek türü var. Biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde kalkan böcekleri olarak çeviriyoruz. Fakat işte İngilizcesi shield bug diye geçiyor. Belki Türkçe'de farklı bir adı vardır. Yeni araştırmalarda bu kalkan böceklerinin yırtıcılardan kaçınmak için hayatları boyunca çeşitli renkler kullanarak onlardan korunabileceğini ortaya koymuş bu yeni çalışmalar. Yani yıllarca aynı ortamda yaşayan hayvanların farklı değil, benzer uyarı olarak benzer uyarı teknikleri geliştirdiğini düşünmekte bilim insanları. Genelde bu böcekler yırtıcılara karşı işte renklerini kullanan parlak böcekler, renkli böcekler. Royal Society bir bildirileri kitabında yayınlanan bir yazıda yetişkin bir böceğin gençken renklerine göre nasıl görüneceğini tahmin etmenin imkansız olduğunu bulmuşlar. Şimdi biz genç ve yetişkinlerin daha farklı renklere büründüğünü biliyoruz. Fakat hayatlarının aynı dönemlerinde ya da farklı dönemlerinde benzer teknikleri kullanarak renk değiştirdiğini görmüşüz. Aynı zamanda hani bu şey için çok güzel bir hani bu fikrin doğadaki taklitçiliğin harika örneklerinden bir tanesi. Aynı şekilde uyarı sinyalleri veren bu böceklerin gözden kaçan bir varyasyonlara yani benzer türleri gibi benzer türlerine karşı bir kıyaslama yaptığımızda gözden kaçan hani bir varyasyonun etkisiyle birlikte bu şekle girebileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bence hani bu doğadaki taklitçiliğin nasıl bizim korunma mekanizmamız olarak hayata geçirdiğimizin en iyi örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ki bunun gibi birçok canlı var. Doğada bunun gibi taklitçi örnekleri çok fazlasıyla görmekteyiz. Yani doğa kendi bir şekilde kendi koruma mekanizmasını yaratıyor.
Ben de günün son haberi olan Mars'la alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Bu böyle bilimsel çalışmadan çok tabii ki. Ben de günün son haberi olan Mars'tan bahsedeceğim. Bu biraz daha böyle fiziksel bir bilimsel araştırmadan çok sayısal veri yazılımsal hesaplamalar üzerine yapılmış olan bir çalışma. Şimdi mesela size bir soru soracak olsam Mars'ta koloni kurmamız için Mars'ta insan yaşamı oluşturmamız için kaç kişi gerekiyor diye kafanızda herkesin aklından farklı bir soru sayı çıkar. Ama bu oturulup hesaplanmış dijital olarak. Şimdi bizim Mars'ta yani kızıl gezegende bir yaşam koloni insan popülasyonu oluşturabilmemiz için verimli en az 110 kişinin bulunması gerekiyormuş. Bu 110 kişi de aslında minimum bariyer gibi bir şey denebilir. Çünkü şöyle diyeyim. Çünkü bu sayıda olduğu zaman birey sayısı, obje paylaşımı, stoklar tüketilmeden ayrı ayrı verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyormuş. Aynı şekilde bu sayı şunun için de hesaplanmış. Bunu sadece Mars kapsamında düşünmemek lazım. Dünya çapında bir savaş çıktığını düşünün ve insanlığın kurtarılması için bir grup bilim kurgu filmleri olur böyle. İnsan dünyadan yollanır bilim insanları tarafından insanlığın devamı için ya da dünyaya bir meteor geliyordur yollanır. Onların hesaplanabilmesi için yapılmış. 110 kişi bana az geldi ama yapılan deney modellerinde minimum verimliliği sağladığı gözlenmiş insan popülasyonunun devamı için ilginç bir çalışmaydı. O yüzden eklemek istedim. Bu da günün son haberiydi 26. gündemimizin.
Evet sayın dinleyen, 26. gündemimizin sonuna geldik. Bugün biraz daha enerjimiz düşüktü. Bu yüzden sürçülisan ettiysek affola veya hut işte beklediğinizi ummadıysanız kusura bakmayın. Çünkü hem yorgunuz hem ödevlerle boğuşuyoruz hem de mezun olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden umarım sağlıcakla kalırsınız. İyi günler dileriz.